Ayrım 57. Gora, Rabindranath Tagore, sayfa 533. Tören ertesi gün yapılacağı için Gora'nın o gece nehir kıyısındaki bahçeli eve gitmesi kararlaştırılmıştı. Tam yola çıkmaya hazırlanırken Harimohini aniden çıkageldi. Gora Harimohini'yi gördüğüne hiç memnun olmamıştı. "Hoş geldiniz ama benim hemen çıkmam gerekiyor. Annem de burada değil. Eğer onu görmek istiyorsanız o zaman..." Ama Harimohini sözünü bitirmesine izin vermedi. "Hayır, teşekkürler. Ben sizi görmeye geldim. Biraz oturun lütfen. Sizi çok fazla tutmayacağım." Gora oturur oturmaz Harimohini hemen Sucharita konusunu açtı. Gora'nın yeğenine öğrettiklerinin ona büyük yararları olduğunu söyledi. Artık Sucharita herkesin dokunduğu suyu içmiyor, insanlara karşı daha saygılı davranıyordu. "Tanrım," dedi Harimohini, "onun için ne kadar endişelendiğimi bilemezsiniz. Onu doğru yola sokabilirseniz size hayatım boyunca borçlu kalırım. Tanrı size bir ülkenin kralı olmanızı nasip eylesin. Soyunuza yaraşır bir ailenin kızıyla evlenirsiniz umarım. Aileniz zenginleşsin, talihiniz açık olsun." Ardından yine Sucharita'dan söz etmeye başladı. Sucharita'nın yaşı iyice ilerlemişti. Daha fazla zaman geçmeden onu evlendirmek gerekiyordu. Bir Hindu ailede yetişmiş olsaydı şimdiye kadar evlenmiş ve çocukları bile olmuştu. Gora da kendisi gibi Sucharita'nın evliliğini ertelemenin oldukça yanlış olduğunu düşünüyor olmalıydı. Sucharita'yı nasıl evlendireceğini düşüne düşüne o kadar endişelendikten sonra sonunda büyük çabalar ve ricaların ardından kayınbiraderi Kailash'ı Kalküta'ya getirtebilmişti. Tanrı'nın inayetiyle bunca zamandır kendisine endişe veren bütün engeller ortadan kalkmış, her şey yoluna girmişti. Kayınbiraderi Drahoma istemeyecek, yeğeninin geçmişi hakkında da kimse bir şey söyleyemeyecekti. Harimohini, becerikli taktikleri sayesinde işleri yoluna koyabilmişti. Ama şimdi tam da bu anda Sucharita evlenmeyeceğim diye inat etmeye başlamıştı. Harimohini aklından ne geçtiğini bilmiyordu. Tanrı bilir, ya bir başkası yeğenini ayartıyordu ya da başka birinden hoşlanıyordu. "Ama," diye sözüne devam etti Harimohini, "yeğenim size layık bir kız değil. Bir köyde evlenecek olursa kimse onun hakkında bir şey bilmez ve her şey yolunda gider. Ama siz bir şehirde yaşıyorsunuz. Onunla evlenecek olursanız bir daha kimsenin yüzüne bakamazsınız." "Ne diyorsunuz?" dedi Gora öfkeli bir sesle. "Onunla evlenmek istediğimi kim söyledi?" "Nasıl söylesem," dedi Harimohini özür diler sesle. "Bunun gazetelerde çıktığını duyduğumda utancımdan ölüyordum." Gora, Haran Babu ya da partisinden birinin bu konu hakkında bir şeyler yazmış olabileceğini anlamıştı. Yumruklarını sıkarak bağırdı. "Bu bir yalan." "Biliyorum, biliyorum." Harimohini Gora'nın gür sesinden ürkmüştü. "Şimdi sizden bir isteğim var. Benimle eve gelip Ratarani'yi görmelisiniz." "Neden?" "Bütün bu konuştuklarımızı ona da açıklamak için." Bunu duyar duymaz hemen gidip Sucharita'yı görme arzusu doğdu içinde. "Git ve onu son kez gör," diyordu kalbi. "Yarın kefaret törenin var. Ondan sonra her şeyden elini eteğini çekeceksin. Çok az bir zaman kaldı. Onu kısa bir süre için görebileceksin. Bu bir suç değil. Bunda bir suç varsa bile hepsi küllere karışacak." "Ona ne söylemem gerekiyor?" diye sordu Gora bir süre sonra. Hindu geleneklerine göre Sucharita vakit kaybetmeden evlenmeli ve onun durumundaki bir kız içinde Hindu cemaatine girmek istiyorsa Kailash gibi bir koca bulunmaz bir nimettir. Ona yalnızca bu söylediklerimi tekrarlayın yeter. Gora'nın kalbi paramparça olmuştu. Sucharita'nın evinin kapısında tanıştığı adamı hatırlayınca sanki vücudunu akrepler sokmuş gibi acı çekti. Böyle bir adamın Sucharita'yı karısı olarak almasını hayal etmek bile Gora için dayanılmazdı. Aklı bu düşünceye karşı çıkıyordu. "Hayır, böyle bir şey asla olamaz," diyordu içinden. Sucharita'nın başkasıyla böyle bir birliktelik yaşaması mümkün değildi. Sucharita o derin düşüncelerini ve duygularını bir başka adama asla Gora'ya açıkladığı gibi açıklayamazdı. Bu ne muhteşem bir olaydı. Sucharita'nın benliğinin en gizli yerlerinde tarif edilemez bir yolculuk yapmıştı. Bir insan böyle bir şey hayatında kaç kez yaşayabilirdi? Kaç insan bunun gibi harikalar görmüştü? Sucharita'nın kişiliğini derinlemesine görme mutluluğuna erişen kişi onu elde etmişti. Bir başkası nasıl ona sahip olabilirdi? "Ratarani hep böyle bekar mı kalacak? Böyle bir kaderi ona layık mı görüyorsunuz?" dedi Harimohini. Bu doğruydu. Gora yarın kefaret ödeyecekti. Ondan sonra da saf bir Brahman olacaktı. Ondan sonra Sucharita kocasız kalmaya mahkum mu olmalıydı? Hayatını böyle bir hale getirmeye kimsenin hakkı var mıydı? Bir kadının bu kadar ağır bir yükü taşıyabilmesi mümkün müydü? Hari Mohini konuşmaya devam etti ama Gora onun söylediklerini dinlemiyordu. Aklından şu düşünceler geçiyordu. Babam tekrar tekrar bu törene katılmamı yasakladı. Onun sözünün değeri yok mu? Yaşamamın amacı olarak düşündüğüm şey belki de benim hayal gücümün bir oyunundan başka bir şey değil. Böyle yapay bir yükü taşımaya kalkarsam yaşamamın bir anlamı kalmaz. Sırtımda sürekli bu yükü taşıyarak hiçbir görevi tamamlayamam. Yüreğimin arzularla dolu olduğunu anlamaya başladım. Beni ezen bu taştan nasıl kurtulabilirim? Babam bir şekilde kalbimin derinliklerinde benim bir Brahman olmadığımı anladı. Kefaret ödememi bu yüzden yasakladı. Gora o gece Krishnadayal'a gitmeye karar verdi. Kefaret yoluna girmesini engelleyecek ne görmüştü oğlunda? Bunu babasına sormalıydı. Babasından bunu bir öğrenebilirse o zaman bundan kurtulmanın bir yolunu bulabilirdi. Evet, kaçıp kurtulabilirdi. Biraz bekleyin lütfen, hemen döneceğim dedi Gora Hari Mohini'ye. Sonra da hemen babasının yanına koştu. Krishnadayal, Gora'nın hemen özgürlüğe kavuşmasını sağlayacak bir şey biliyordu. Gora bunu hissediyordu. Ama babasının inziva odasının kapısı kapalıydı. 2-3 kez vurmasına rağmen kapıyı açan olmadı. İçeriden tütsü ve sandal ağacı kokuları geliyordu. Çünkü bugün Krishnadayal, sanyasilerinden biriyle çok yoğun bir yoga yöntemi deniyordu. Bu gibi durumlarda kimsenin kendisini rahatsız etmemesi için bütün kapıları kapatırdı. O gece hiç kimse ne olursa olsun içeri giremezdi. Hayır dedi Gora içinden. Kefaretim yarın değil bugün başlıyor. İçimde yanan ateş yarın yanacak olandan çok daha güçlü. Yeni yaşamıma başlarken büyük bir fedakarlık yapmam gerekiyordu. Bu yüzden Tanrı içimde bu kadar güçlü arzular uyandırdı. Aksi takdirde böyle garip bir şey nasıl olurdu? Onlarla bu şekilde içli dışlı olmam mümkün değildi. Birbirinden bu kadar farklı olan insanlar arasında böyle birlikteliğin gerçekleşmesi olası mıydı? Bunun yanında benim gibi duygusuz bir insanın kalbinde bu kadar güçlü bir arzunun uyanabileceğini kimse hayal bile edemezdi. Şimdiye kadar ülkem için yaptıklarım beni hiç zorlamadı. Ülkem için gerçek bir fedakarlık yapmam gerekmedi hiçbir zaman. İnsanların ülkelerine karşı neden bu kadar cimri olduklarını hiçbir zaman anlayamadım. Ama her şeyden elimi eteğimi çekmek üzereyken sıradan bir hediyeyle durumu geçiştiremem. Fedakarlık acı çekmek demektir ve yeniden doğmam için önce kalbimin delik deşik olması gerekir. Yarın sabah cemaatimin insanları önünde kefaret törenim yapılacak. Şimdi törenden önceki gece Tanrı yanıma geldi ve kalbimin kapısını çaldı. Kefareti ruhumun derinliklerinde hissetmezsem yarın arınmayı nasıl kabul edebilirim? Bütün fedakarlıkların en çok acı vereni olan bu hediyeyi sunduktan sonra tam anlamıyla kutsanmış olurum. İşte o zaman bir Brahman olurum. Gora Hari Mohini'nin yanına döndüğünde kadın ona "Lütfen bu seferlik benimle gelin." dedi. "Yeğenimle birazcık konuşsanız her şey yoluna girecek." "Sizinle neden geleyim?" diye karşı çıktı Gora. "Onunla hiçbir ilişkim yok. Hem de hiç. Ama o size bir tanrıymışsınız gibi saygı gösteriyor ve sizi gurusu olarak görüyor." diye karşılık verdi Hari Mohini. Bu sözleri duyunca Gora'nın yüreği hızlı hızlı çarpmaya başlamıştı. Ama yine de kararından vazgeçmedi. "Gelmem için bir neden göremiyorum. Onu bir daha görmem mümkün değil." "Bu doğru," dedi Hari Mohini gülümseyerek. Bunları duyduğuna çok memnun olmuştu. Onun yaşındaki bir kızı bu kadar çok görmek doğru değil. Ama bugün bana kesinlikle yardım etmeniz gerekiyor. Sizden tekrar gelmenizi istesem yine karşı çıkacaksınız. Ama Gora tekrar tekrar başını salladı. Hayır, asla. Artık her şey bitti. Tanrı'ya kurbanını sunmuştu ve artık hiçbir şeyin kendisini kirletmesine izin veremezdi. Onu asla görmeyecekti. Hari Mohini, Gora'nın kararını değiştirmeyeceğini anlayınca şöyle bir öneri yaptı. O zaman gelmeniz mümkün değilse ona bir mektup yazın. Gora başını salladı. Bu mümkün değildi. Ona mektup gönderemezdi. Peki o zaman yalnızca birkaç satırlık bir şey yazın. Kutsal yazıları harfi harfine biliyorsunuz. Yeğenim için bir ihtar yazabilirsiniz. Bir ihtar mı? Ne için? Uygun yaşa gelmiş bir Hindu kızın en önemli görevi evlenmek ve ailenin yükünü üzerine almak değil midir? Bakın dedi Gora bir süre düşündükten sonra, beni bu işe karıştırmayın. Ben bir pandit değilim, kimseye ihtar falan veremem. ''Gerçekten ne istediğinizi neden açık açık söylemiyorsunuz?'' dedi Harimoini sertçe. ''Yeğenimin boynuna ilmeği geçirdiniz, şimdi de onu serbest bırakmak istemiyorsunuz. Beni bu işe karıştırmayın diyorsunuz. Bu da ne demek? Aslında yeğenimin tamamıyla sizden kopmasını istemiyorsunuz.'' Başka bir zaman olsa Gora bu sözlere öfkeyle karşılık verirdi ve böyle ağır bir suçlamanın altında asla kalmazdı. Ama bugün kefaret ödemeye başlamıştı ve sinirlenmemesi gerekiyordu. Bundan da öte yüreğinin derinliklerinde Harimohini'nin doğruyu söylediğini biliyordu. Suçarita ile aralarındaki güçlü bağları kesecek kadar zalimdi ama yine de aralarında görünmeyecek kadar ince bir bağın kalmasını istemişti. Suçarita'dan tamamen kopmaya hazır değildi. Ama tamahkarlığın en ufak bir izi bile kalmamalıydı. Bir eliyle verirken bir eliyle almak Gora'ya yakışmazdı. Bu yüzden bir kağıt parçası aldı ve eli hiç titremeden şu satırları yazdı. Kadınların en büyük görevi herkesin refahını gözetmektir. Dünya sevinçle ya da üzüntüyle dolu olabilir ama erdemli ve namuslu kadın hepsini kabul etmeli ve inancını evinde biçimlendirmelidir. ''Kaylaşı öven birkaç satır yazsanız çok iyi olurdu.'' dedi Harimohini Gora'nın yazdıklarını okuduktan sonra. ''Onu tanımıyorum. Hakkında bir şey yazamam.'' Harimohini bu ufak kağıt parçasını büyük bir dikkatle katladı ve sarisinin bir ucuna bağladı. Sonra da evine doğru yola koyuldu. Suçarita hala Ananda Moi ile birlikte Lolita'nın evinde kalıyordu. Harimohini meseleyi orada tartışmanın iyi olmadığını düşünüyordu. Yoksa Lolita ve Ananda Moi Suçarita'nın aklını karıştırabilirdi. Bunun yerine Suçarita'ya bir not göndermeye karar verdi. Ertesi gün öğle yemeğine gelmesini, kendisiyle önemli bir konu hakkında konuşması gerektiğini yazdı. Aynı gün öğleden sonra Lolita'nın evine dönmesine izin vereceğini de ekledi. Ertesi sabah eve döndüğünde Suçarita teyzesine karşı çıkmaya kararlıydı. Harimohini'nin tekrar evli konusunu açacağından emindi. Artık bu işe tamamen bir son verecekti. Yemeğini bitirdikten sonra Harimohini konuya girdi. Dün akşam Guru'nu görmeye gittim. Suçarita korkmuştu. Teyzesi Gora'yı tekrar aşağılamak için mi çağırmıştı kendisini? Korkmana gerek yok. Onunla tartışmak için gitmedim oraya. Evde tek başıma oturmuş düşünüyordum. Neden Gurmohan Babu'ya gidip o muhteşem fikirlerini dinlemeyeyim dedim kendi kendime. Sohbet ederken bir ara senin de adın geçti. Onun da benimle aynı fikirde olduğunu gördüm. O da kızların uzun süre bekar kalmasını iyi bir şey olarak görmüyor. Hatta bunun kutsal yazılara da ters düştüğünü söylüyor. Avrupalılar için bu normal olabilir ama Hindular asla onlar gibi davranamaz. Ona Kailash'tan da söz ettim ve duruma oldukça duyarlı yaklaştığını gördüm. Suçarita utançtan ölmek üzereydi ama Harimohini sözüne devam etti. Onu gurun olarak görüyorsun. Bu yüzden söylediklerini dinlemelisin. Suçarita sessiz kalınca Harimohini sözlerini sürdürdü. Lütfen gelip yeğenimle konuşun çünkü söylediklerimi dinlemiyor dedim ama o karşı çıktı. Hayır, onu tekrar göremem, bu yasak. Ben de o zaman ne yapabiliriz diye sordum, en azından sana vermem için bir şey yazdı. İşte burada. Kağıt parçasını yavaş yavaş bağladığı yerden çözdü, okuması için Suçarita'ya verdi. Suçarita yazanları okurken sanki boğulacak gibi oldu. Tahta bir bebek gibi kas katı, hareketsiz kala kalmıştı. Gora'nın yazdıklarında yeni ya da mantıksız olan bir şey yoktu. Aslında Suçarita da onun gibi düşünüyordu. Ama bu notun özellikle Harimohini'nin elleriyle gönderilmesinin içinde başka bir anlam gizliydi ve bu Suçarita'ya büyük bir acı veriyordu. Gora bu emri neden özellikle bugün vermişti? Suçarita'nın da bir gün evlenmesi gerekiyordu ama Gora neden bunu bir an önce olmasını istiyordu? Gora'nın artık onunla işi kalmamış mıydı? Gora'nın görevlerini yerine getirmesinin önünde bir engel miydi? Suçarita'ya vereceği ve ondan bekleyeceği bir şey kalmamış mıydı? Ama Suçarita asla böyle düşünemezdi. Suçarita kalbindeki dayanılmaz acıyı bastırmak için elinden geldiği kadar savaşıyordu. Ama kendini avutacak hiçbir şey yoktu. Harimohini düşünmesi için Suçarita'ya bol bol zaman verdi. Her zamanki gibi öğle uykusuna yattı. Uyandığında Suçarita'yı hala bıraktığı gibi aynı yerde buldu. Ratu, neden bu kadar düşüncelisin canım? Seni bu kadar derin düşünmeye iten ne? Gurmohan Babu yanlış bir şey mi yazmış? Hayır dedi Suçarita nazik bir sesle, yazdıkları doğru. O zaman yavrum bu işi fazla ertelemeye gerek yok değil mi? Hayır gerek yok. Babamı görmem gerekiyor. Bak Ratu diye karşı çıktı Harimohini. Babam bir Hindu ile evlenmeni asla istemez ama Gurun, teyze neden durmadan aynı konuya dönüyorsunuz? Babamla evlilik hakkında konuşmayacağım. Sadece onu görmek istiyorum o kadar. Sucharita yalnızca Paresh Babu'nun yanındayken teselli bulabilirdi. Evlerine vardığında babasının bir sandığa kıyafetler yerleştirdiğini gördü. "Ne yapıyorsunuz baba?" "Kızım, değişiklik olsun diye Simla'ya gideceğim," dedi Paresh Babu gülerek. "Yarınki posta arabasıyla yola çıkıyorum." Paresh Babu'nun gülümseyişinin ardında korkunç bir isyan gizliydi. Sucharita'nın gözünden kaçmamıştı. Kendi evinde karısı, dışarıda da arkadaşları onu bir dakika bile rahat bırakmıyorlardı. Bir süre için her şeyden uzaklaşmazsa bir girdabın tam ortasında kalacaktı. Babasının ertesi gün çıkacağı yolculuk için eşyalarını kendisinin toplaması Sucharita'yı çok üzmüştü. Kendi ailesinden hiç kimsenin ona yardım etmek istemeyeceğini düşünemiyordu bile. Bu yüzden Paresh Babu'ya eşyaları toplamayı kendisine bırakmasını söyledi. İlk önce her şeyi sandıktan çıkardı, ardından her kıyafeti büyük bir özenle katlayarak tekrar sandığa yerleştirdi. En çok beğendiği kitaplarını yolda sarsıntıdan zarar görmesinler diye dikkatle paketledi. Bütün bunlarla uğraşırken yumuşak bir sesle "Baba, yalnız mı gidiyorsunuz?" diye sordu. "Ben başımın çaresine bakarım Rata," dedi Paresh Babu. Kızının sorusundaki acıyı hissetmişti. "Hayır baba, ben de sizinle geleceğim." Paresh Babu kızının yüzüne bakınca Sucharita, "Size sıkıntı vermem baba," dedi. "Neden böyle söylüyorsun? Bana ne zaman sıkıntı verdin yavrum?" "Yanınızda olmadığımda ne yapacağımı bilemiyorum. Anlayamadığım birçok şey var. Siz bunları açıklamadıkça kıyıya asla ulaşamayacağım. Hep zekama güvenmemi söylersiniz baba ama sanırım ben o kadar zeki değilim. Beni de yanınızda götürün baba." Bunları söyledikten sonra arkasına döndü, sandığın üzerine eğilirken gözlerinden yaşlar süzülüyordu. 57. ayrımın sonu. Sayfa 543.